Ayrım 48, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 403. Tahran'daki cinayet. Çetin Koç'un öldürülmesinden 8 ay sonra kardeşi Sahabettin Keşavaz Omar Abadi, İran'ın başkenti Tahran'da evinin önünde arabasına binen kişiler tarafından kaçırıldı ve ondan bir daha haber alınamadı. Çetin Koç'un ailesi İran'da Zindaşti aşiretinden şikayetçi oldu. Ve aşiretin kendilerinden Sahabettin Keşavaz Omar Abidi'yi geri getirmek için 10 milyon dolar talep ettiğini söylediler. Sarıyer'deki çatışmadan sonra gözaltına alınan Ekrem Öztunç'un telefonunda bu olayla ilgili de bir delil bulunduğu öne sürüldü. Telefonda kaçırılan Çetin Koç'un kardeşinin takip görüntüleri vardı. İran plakalı aracından iniyor ve bankadan para çekiyordu. Zindaşti'nin kayınbiraderlerinin İran'da bu olay nedeniyle tutuklandığı ve daha sonra serbest bırakıldıkları iddia ediliyor. Maslak suikastı. 29 Nisan 2017 akşamı İstanbul Maslak'ta ilerleyen lüks otomobilin önünü beyaz bir cip kesti. Beyaz cipten çıkan kara çarşaflı iki tetikçi otomobili çapraz ateşe aldı. Otomobildeki GEM TV'nin sahibi İran asıllı İngiliz vatandaşı Said Karimiyan'a 13 kurşun ve yanındaki arkadaşı Kuveytli Muhammed Mer Al-Mutayri'ye 4 kurşun isabet etti. İkisi de öldü. Said Karimiyan'ın sahibi olduğu GEM TV uydudan yayın yapıyor ve İran'da çok izleniyordu. Türk dizilerinin de yayınlandığı kanalın sahibi Said Karimiyan'ın öldürülmesinden sonra ifade veren yakınları, İran devleti batılı yaşam tarzını topluma empoze etmekle onu suçluyordu. Tehdit ediliyordu dedi. Cinayette kullanılan çalıntı beyaz cip kısa süre sonra otoyol kenarında yakılmış halde bulundu. GEM TV çevresindeki MOBESE kayıtlarını ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, Zindaşti'nin yakın adamı Ali Koçak'ın 10 gün boyunca bölgede keşif ve takip yaptığını tespit etti. Cinayet anında da Ali Koçak'ın bulunduğu otomobil, Said Karimiyan'ın lüks aracını sollamış ve beyaz cipteki tetikçilere hedefi onaylamıştı. Yani cinayet yerindeydi. Daha sonra Ali Koçak, Zindaşti'nin eşi adına kayıtlı telefonu aramış ve iki telefon bir süre sonra aynı yerden sinyal vermişti. Yani buluşmuşlardı. Bu cinayet Zindaşti'nin İran devleti ile bağlantılı şekilde Türkiye'de cinayet işlediğine dair ilk iddiaydı. Ali Koçak yakalanmadı. Zindaşti tutuklandığında bu cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmeyecek, Ali Koçak'ı olaydan önce işten çıkarttığını savunacaktı. Avukat Kudbettin Kaya cinayeti. Cinayetler sürerken Orhan Ünhan'ın tutuklu olarak yargılandığı, Zindaşti'nin şikayetçi olduğu dava devam ediyordu. Bu duruşmalarda Orhan Ünhan'ın avukatı Kudbettin Kaya defalarca tehdit edildiğini, öldürüleceğini söyledi. Zindaşti'nin Ergenekon davasındaki ifadeleri nedeniyle 2010 yılında tutuklandığını ve yeniden onun hedefinde olduğunu söylüyordu. 31 Mart 2017'de Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada "Ben gelecek oturumda bulunmayabilirim, zira benim öldürülme riskim vardır veya nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürmek durumunda kalabilirim" dedi. Bu sözlerden 8 ay sonra 31 Ekim'i 1 Kasım 2017'ye bağlayan gece Kudbettin Kaya İstanbul Yeşilköy'deki balık lokantasında arkadaşlarıyla yemek yiyordu. İçeri giren şapkalı ve atkı ile yüzünü kapatmış tetikçi oturduğu masaya yaklaşıp defalarca tetiğe bastı. Kudbettin Kaya öldü. Profesyonel tetikçi kayıplara karıştı. Cinayette kullanılan araç haftalar sonra bulundu. Torpido gözündeki sahte trafik sigortası ve araç tescil belgesinde 3 ayrı parmak izi bulundu. Bu parmak izleri polisi Zindaşti'yi tanıyan kişilere ulaştırmıştı. Kudbettin Kaya cinayetinin bir numaralı şüphelisi Zindaşti'ydi. Onunla bağlantılı 11 kişinin çoğu yakalanıp tutuklandığında tarih 24 Nisan 2018 idi. Sadece 20 gün önce Zindaşti'ye operasyon yapılmıştı. Zindaş diye operasyon. Orhan Ünhan, Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü saldırıyı azmettirmekten tutuklu yargılanıyordu. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaların sonunda İstanbul Başsavcılığından Zindaşti soruşturması ile ilgili belge istendiği kararı yazılıyordu. Mahkemeden gelen talepleri İstanbul Başsavcılığı soruşturma gizli diyerek reddediyordu. Dosyayı sadece mahkeme başkanının inceleyeceği belirtilen talep de kabul edilmemişti. Ancak 20 Ekim 2017 tarihindeki duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünhan, Zindaşti hakkındaki gizli soruşturmanın bazı belgelerini mahkemeye sundu. 7000 sayfalık soruşturma dosyasının tamamı bende ve yakınlarımda var dedi. Bu büyük bir şoktu. Gizli soruşturma 10 metrekare hücrede tutuklu olan sanığın eline geçmişti. Gizli soruşturma belgelerinin içinde Zindaşti hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı, FETÖ bağlantısı, Esfandiyar Rigi'nin öldürülmesi, Çetin Koç cinayeti, Maslak suikastının da aralarında olduğu çok sayıda suçlama vardı. 23 Şubat 2018'deki duruşmada Orhan Ünhan, Zindaşti hakkındaki gizli soruşturmanın diğer belgelerini mahkemeye sundu. Yıllardır savcılık rafında duran Zindaşti hakkındaki soruşturma artık operasyona dönüşmek zorundaydı. Aynı duruşmada ilk kez Orhan Ünhan hakkında tahliye kararı verildi. Bu karar üst mahkemeden döndü ve Orhan Ünhan'ın tutukluluğu devam etti. Gizli soruşturma belgelerinin mahkemede ifşa olmasından günler sonra Zindaşti'ye operasyon için düğmeye basıldı. 5 Nisan 2018 günü İstanbul Büyükçekmece'deki Pelikan Hill sitesinde Zindaşti'nin malikanesine baskın yapıldı. Zindaşti ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Sarıyer'deki çatışmadan sonra Zindaşti ve adamlarının telefonlarından ele geçirilen bilgiler soruşturmanın temel delillerini oluşturuyordu. Gözaltına alınanlar arasında Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten 3 polis de vardı. Polislerden biri serbest bırakıldı. Diğer 2 polis Ergül Kapukaya ve Fatih Yılmaz'ın Orhan Ünhan hakkındaki soruşturmada Zindaşti'nin talimatlarıyla hareket ettiği öne sürülüyordu. Tutuklandılar. Polis Ergül Kapukaya soruşturma sırasında sürekli kayıt dışı ifadesini aldığı Hacı Osman Sezen'in nüfus cüzdanı fotoğrafını Zindaşti'ye göndermişti. İddiaya göre iki polis de soruşturmanın kritik bilgilerini Zindaşti'ye vermiş ve onunla sık sık buluşmuşlardı. Polisler maddi menfaat sağlamadıklarını, bilgi almak için bu görüşmeleri yaptıklarını ve bilgi aktardıklarını savundu. Zindaşti ve sağ kolu Ekrem Öztunç suç örgütü kurmak ve yönetmek, Çetin Koç cinayeti ve Sait Karimiyan'ın öldürülmesini azmettirmekten hapsedilmişti. Savcılık fezlekesindeki uyuşturucu kaçakçılığı, FETÖ bağlantısı, Esfandiyar Rigi'nin öldürülmesi gibi suçlamalar hakimliğin tutuklama kararında yer almıyordu. Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili ise Zindaşti'nin ifadesi bile alınmamıştı. Belki de tahliyenin yolları tutuklama kararıyla döşenmişti. Susma hakkını kullanan Zindaşti savcılıktaki çok kısa ifadesinde kumpasa uğradığını, soruşturmayı Orhan Ünhan'dan rüşvet alan polislerin yürüttüğünü iddia ediyordu. Zindaşti, Zekeriya Öz ile 5 dakika görüştüm, hayatım karardı dedi. Hiçbir zaman gizli tanık olmadığını, açık kimliğiyle ifade verdiğini anlattı. FETÖ suçlamalarıyla ilgili ise o dönem terör örgütü değillerdi. Başbakan zırhlı aracını Zekeriya Öz'e vermişti diye konuşmuştu. Zindaşti tahliye edildi. Naci Şarifi Zindaşti tutuklandığında herkes haklı olarak uzun yıllar cezaevinden çıkamayacağını düşünüyordu. Savcılık fezlekesindeki pek çok iddia tutuklama kararında yer almamıştı. Ama 2 cinayet suç örgütü kurmak gibi ağır suçlamalarla karşı karşıyaydı. Hiç beklenmedik bir karar sessiz sedasız 11 Ekim 2018 tarihinde yani Zindaşti tutuklandıktan sadece 6 ay sonra çıktı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, mesai bittikten sonra saat 20'de verdiği kararla Zindaşti, Ekrem Öztunç, 2 polis ve diğer sanıkları tahliye etti. Yani soruşturmada tutuklu sanık kalmadı. Bu büyük bir skandaldı ve günlerce Türkiye'de haber olmadı. Bir hafta sonra ise gazeteler skandal tahliyeyi duyurmuştu. Savcılık ise tahliyeden bir gün sonra karara itiraz etmişti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi aynı gün çok hızlı şekilde Zindaşti ve Ekrem Öztunç'un tahliye kararını kaldırdı. Tekrar tutuklama kararı çıkan Zindaşti ve Ekrem Öztunç çoktan kayıplara karışmış, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmıştı. Burhan Kuzu hakimlere baskı yaptı. Skandal tahliyedeki Burhan Kuzu'nun izini ilk yazan Habertürk'ten Fatih Altaylı oldu. 31 Ekim 2018'de kaleme aldığı Zindaşti skandalı başlıklı yazısında hakim Cevdet Özcan'ın HSK müfettişine verdiği ifadeden şöyle bahsediyordu. İktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde ve baskıda bulundu. Devletin bu konuda bir duyarlılığı olduğunu belirtti. Hakime baskı kuran kişinin adını yazmayan Fatih Altaylı çok belirgin bir tarif yapıyordu. Oldukça bilindik bir isim. Hani her kabine değişikliği öncesi bu kez bakan olur denilip de bir türlü olamayan bir milletvekili var ya, o işte anayasa işlerinden bu işlere geçmiş olmalı. Anayasa profesörü, AKP kurucusu, eski AKP milletvekili, eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, başkanlık sisteminin baş savunucusu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu'dan bahsedildiğini herkes anlamıştı. Bu yazıdan sonra Burhan Kuzu, yandaş medyada geniş yer verilen şu açıklamayı Fatih Altaylı'ya gönderdi. Fatih Bey, bugünkü yazınızda ismimi vermeseniz de vermiş gibi oldunuz. Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir anayasa hukuku profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum. Selam ve sevgiler. Yalanlayan fotoğraflar. Ancak Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek, Burhan Kuzu'nun Zindaşti ile aynı yemek masasında çekilmiş fotoğraflarını 4 Mart 2019'da ortaya çıkardı. Haberde Burhan Kuzu'nun, evet doğrudur, doğrudur, çok büyütüyorsunuz, yazın, manşetten verin, ben rahatsız olmam. Şu anlamda söylüyorum, ben olayı anlatayım. Bu adam 7 sene önce bana geldi, partiden birileri getirdi. Hocam bu adam İranlı, iş yapacakmış. Olur. Peki ne yapacakmış? Bir yemek yedik. O fotoğraf, yemeğin fotoğrafı. Vatandaşlık almak istiyorum. Yardımcı olsanız dedi. Ben oluruz dedim. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım. Yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü. Hocam bu adamın sıkıntıları falan var dedi bana. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Yıllar sonra adamın davası çıkmış, bir daha da görmedim adamı. İlk ve son görüşümdü dediği yanıtı da vardı. Burhan Kuzu'ya Zindaşti'yi tanımadığına yönelik açıklamaları soruldu ve şöyle yanıt verdi. Fatih Altaylı yazıyı yazdı, ben de cevap verdim. Tanımıyorum dedim, arkasından aşağıya yazmış. Vatandaşlıkla alakalı bir şey deyince bu adam o adam olduğunu o zaman öğrendim. O zaman bilmiyordum onun olduğunu. Gazetelerde görünce ha bu adam o adammış dedim. Zerre kadar yalanım yok. Ancak bu sözlerinin de doğru olmadığı günler sonra ortaya çıkacaktı. Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özdilek 25 Mart 2019'da Burhan Kuzu ile Zindaşti'nin sağ kolu Ekrem Öztunç arasındaki WhatsApp yazışmalarını yayımladı. 13 Ekim 2015'te Ekrem Öztunç şöyle diyordu. Hocam saygılar, Bu İzmir Adnan Menderes Havalimanı için Ankara'daki genel merkez DHMİ yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi karar veriyormuş. Şimdi hocam ilk kazanan firma yolsuzluk yapmış, elemişler. Hak normal olarak ikinci firmada, hiçbir sorun yok. Yalnız üçüncü firma paralelciymiş. İşi almak için ikinci firmayı şikayet ediyor. Kendi almak için. Sizin arayıp direkt sözleşme yapın demeniz lazım. Biz de gidip Ankara'ya sözleşmeyi yapalım. Bir telefon sadece şu paralelcilere şans vermemeniz lazım. Beni ararsanız anlatırım. Yani biz hakkımız olanı istiyoruz. Ekstra bir şey yok. İkinci mesajda ise Ekrem Öztürk, hocam bize konum atın, Naci ile yanınıza gelelim. 10 dakika konuşalım, bal ve ilacı da aldım. Hocam saygılar. Günaydın. 2015, 10, 13, 16, 24, 19, 23, 994 numaralı evrak. Genel Müdürlük Asayiş Daire Başkanlığı'na gönderildi yazmıştı. Burhan Kuzu, bu nasıl bir numara? Tarih ile sayı birbirine karışmış diye cevap yazdı. Bu mesajlar Burhan Kuzu ile Zindaşti arasındaki akçeli bağlantıyı ortaya koymuştu. Zehra Özdinek'in 10 Mart 2020 tarihli haberine göre Zindaşti'nin telefonunda Burhan Kuzu'nun numarası Burhan Kuzu Hocam diye kaydedilmişti. HTS kayıtlarına göre defalarca görüşmüş ve mesajlaşmışlardı. Burhan Kuzu'nun yalanları neredeyse her gün ortaya çıkıyor ancak hükümet sessiz kalıyordu. Cumhuriyet'te haberin çıktığı gün ise Burhan Kuzu Twitter hesabında Cumhuriyet gazetesi bu yaptığı alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek. HTS kayıtlarını açıklamak suç. Şahsıma karşı tamamen yargısız infaz yapılıyor. Hayatımın hiçbir döneminde yargılamayı etkilemek için baskı kurmadım. Cumhuriyet gazetesi de utanacak. O yüz yok ya onlarda diye yazıyordu. Aliye Uzun'un marifetleri. Bu süreçte Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ise Zindaşti ve Burhan Kuzu'nun yemek masasında olduğu fotoğraftaki kadının kimliğini ortaya çıkardı. 8 Mart 2019 tarihli "Bir Burhan Kuzu bombası da benden" başlıklı yazısında kadının Aliye Uzun olduğunu yazdı. Aliye Uzun, AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nda çalışan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve neredeyse tüm bakanlarla fotoğrafı olan bir kişiydi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul Şişli'deki Trump Towers göklerine Tayyip Erdoğan'ın büyük bir pankartını asmıştı. Pankartta "Birinci Başkan Recep Tayyip Erdoğan" yazıyordu. Yandaş medyada günlerce alkışlanmıştı. Oysa Aliye Uzun bu siyasi bağlantılarını ve fotoğraflarını bol akçeli işler için kullanıyordu. Murat Ağırel, Aliye Uzun'un Aliyes isimli dergisinin Mart 2014 tarihli ilk sayısının kapak fotoğrafını da yayımladı. Aliye Uzun ile Burhan Kuzu bir mutfakta yan yanaydı, birlikte pilav yapmışlardı. Burhan Kuzu ile Zindaşti'yi tanıştıran da Aliye Uzun'du. Zindaşti 2016 yılında Sarıyer'deki çatışmadan sonra verdiği ifadesinde Aliye Uzun ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı. "Zorlu Center R3 Kule'de dairem var. Burada arkadaşlarımla haftada bir iki defa alem yaparız. Yaklaşık bir sene önce yine alem yapmak için Gamze isimli arkadaşımı arayarak kız getirmesini istedim. Gamze İstanbul'da değilmiş. Ancak Aliye Uzun isimli arkadaşının bize yardımcı olacağını söyleyip numarasını verdi. Aliye'yi aradım ve 6-7 kız için kendisiyle kız başına 500 avrodan anlaştık. Aliye kızlarla birlikte daireme geldi. Misafirlerim Aliye'nin getirdiği kızları seçip odalarına geçti. Bana da Aliye Uzun kaldığı için onunla ilişkiye girdim. Aliye Uzun ile bu şekilde tanıştım. Benim yabancı ülke vatandaşı olduğumu öğrenen Aliye Uzun, AK Parti kadın kollarında görevli olduğunu ve çevresinin bulunduğunu söyleyerek Türk vatandaşlığı almamı sağlayabileceğini söyledi. Bunu başarırsa kendisinden Range Rover marka Jeep alacağımı ifade ettim. Aliye Uzun ise 500 bin lira istedi. İşlemleri başlatmak için de 150 bin lira talep etti. Aliyes isimli dergisini de 100 bin lira harcayarak bastırmasına yardımcı oldum. Aliye Uzun ile dergisinin vergi borçlarını ödemek için anlaştık. Birlikte Türk vatandaşlığı için Ankara'ya gittik. Zindaş diye telefonundan çıkan Burhan Kuzu ile fotoğrafı sorulmamıştı. Skandal o dönem gizleniyordu. Zindaşlı Sarıyer'deki çatışmaya giden olay zincirini anlatmaya devam etti. Bir süre geçti, ben yat almak istiyordum. Ali Uzun vasıtasıyla yatını satmak isteyen Ömer Erdal Akkartal ile tanıştım. Yatı görüp beğendim. 1 milyon 300 bin avro karşılığında anlaştık. Parayı bankadan göndermek istedim ama Ömer Erdal Akkartal parayı elden istedi. Ben şüphelendim. Çevreden yaptığım araştırmada dolandırılmak istendiğimi fark ettim. Aliye ve Erdal çevreleri üzerinden beni korkutmaya çalıştı. Vaat ettikleri vatandaşlık işlemleri de gerçekleşmeyince ben şahıslardan uzaklaştım. Kimlik çıkmadığı için Aliye'nin dergisinin vergi borcunu ödemedim. Daha sonra 25 Mart 2016 günü Aliye 0543'lü bir numaradan bana kimlik konusunda çok önemli gelişme var, beni ara diye mesaj attı. Ben Ekrem Öztunç isimli yeğenime Aliye Uzun'a arattım. Kimliğin henüz çıkmadığını öğrendim. Kimlik çıkmadan ödeme yapmayacağımızı söyledim. Aliye Uzun da Ekrem Öztunç'a kucağıma oturduğu fotoğrafı internete koyacağını söyledi. Bir süre sonra yeğenim olan Emel D. aradı. Dayı, Aliye senin uygunsuz fotoğraflarını yayınlamış dedi. Ekrem Öztunç'a Aliye'yi arattım. Aliye, beni ve partimi karşınıza almayın, benim dergimin vergisini ödeyin dedi. Telefonuna bana şerefsizlik yaptın, senden kimlik falan istemiyorum, bir daha beni arama diye mesaj yolladım. Daha sonra Ömer Erdal Akkartal bana küfürler bulunan bir mesaj gönderdi. Aliye'den özür dileyeceksin yazdı. Bu yazışma küfürler ve tehditlerle devam etti. Saatler sonra Zindaşlı ve adamları Ömer Erdal Akkartal'ın evinin önüne gelmiş ve ateş açmıştı. Villadan da Zindaşlı ile adamlarına ateşle karşılık verildi. Çatışmaya karışanlar gözaltına alındı ve Zindaşlı ile adamlarının telefonlarından çok önemli deliller çıktı. Ancak hepsi serbest bırakıldı. O telefondan çıkan fotoğraflar 3 yıl sonra Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 48. Ayrımın sonu. Sayfa 411.